Tekrar.
Dolayısıyla adımız bile uygun
için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. İyi haftalar hepinize. İşte Hayatın Sesleri ekibi olarak söz verdiğimiz üzere 15 haberleri sonrasında yine Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında canlı olarak 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz Memleketim FM ortak yayınında. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Yine siz sevgili dinleyenlerimiz için sevgili Cihan Aydoğan var kumanda masasında yayının sizlere ulaşması sağlayan arkadaşım ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de yayınımıza beklediğimizi hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayarak dahil olabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimiz biliyorsunuz zaten ama yine de hatırlatayım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak aramanız, ulaşmanız mümkün bizlere dedikten sonra hemen programımızın ilk müziğine kulak verelim.
Başı boş saatlerde alırım koynuma sevgilimi. Başı boş saatlerde çözülür yükleri dünyanın. Başı boş saatlerde kararır gözleri sevdanın. Başı boş saatlerde alırım koynuma sevgilimi. Onsuz olmaz, çok alıştım, dayanamam, çok çalıştım. Bir gün olmazsa bir gün mutlaka, bir gün olmazsa bir gün mutlaka. Başı boş saatlerde alırım koynuma sevgilimi. Başı boş saatlerde çözülür ipleri dünyanın. Başı boş saatlerde kararır gözleri sevdanın. Başı boş saatlerde alırım koynuma sevgilimi. Onsuz olmaz, çok alıştım, dayanamam, çok çalıştım. Bir gün olmazsa bir gün mutlaka, bir gün olmazsa bir gün mutlaka. Başı boş saatlerde alırım koynuma sevgilimi. Başı boş saatlerde çözülür ipleri dünyanın. Başı boş saatlerde kararır gözleri sevdanın. Başı boş saatlerde alırım koynuma sevgilimi. Onsuz olmaz, çok alıştım, dayanamam, çok çalıştım. Onsuz olmaz, çok alıştım, dayanamam, çok çalıştım. Bir gün olmazsa bir gün mutlaka, bir gün olmazsa bir gün mutlaka.
Bir hazine. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO kültür sektörü ve kültürel miras kavramını konuşacağız. Konuğumuzu hemen siz sevgili dinleyenlerimizle tanıştıralım. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı Sayın Aslı Hetemoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, kamuoyunda çevre bilincinin gelişmeye başlamasıyla doğal kaynakların korunması, doğa koruması konusunda uluslararası çalışmalar önem kazandı ve 70'li yıllardan itibaren de UNESCO sözleşmesinin hayatımıza girdiğini görüyoruz. Şimdi 1972 yılında Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin şöyle bir oluşum sürecinden bir başlayalım isterseniz. Ne der sözleşme?
Tabii neler ki içerir? Bu UNESCO'nun 1972 tarihli Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi'nden önce çok kısaca miras ve koruma kavramlarından bahsetmek istiyorum.
Evet.
Aslında miras ve koruma kavramları çok eski zamanlardan beri insanlığın gündeminde olan konular. Yani miras kelime anlamı olarak aidiyet, aileye ait olan gibi anlamlar içermekte. Dolayısıyla büyük ölçekte düşündüğümüz zaman da kültürel miraslar farklı coğrafyalarda yaşayan farklı toplumlara ait kültürel kimlik oluşturma konusunda önemli bir yere sahip diyebiliriz. Aslında bakarsanız antik çağlardan beri toplumlar kendinden önceki dönemlerin kültürel miraslarını sahiplenip geleceğe aktarma konusunu görev edinmiş durumdalar. Hı hı. Ve bu konseptte de dünya mirası kavramı ilk olarak milattan önce 5. yüzyılda ünlü tarihçi Herodot tarafından dünyanın 7 harikası olarak ortaya konuluyor. Ancak o dönemki dünya mirası kavramı günümüzdekinden biraz farklı haliyle sanatsal
nasıl
değer
farklı, ne farkları var?
Şöyle, yani o zamanlar sanatsal değer ve etkileyicilik olarak tanımlanıyordu bu kavram ve eski dünyanın merkezi bağlamında ortaya çıkmıştı. Oysa günümüzde ise bu söz konusu kavram antik dönemlerden bu modern çağlara, günümüz çağlarına farklı bakış açılarıyla şekillenmiş olarak ulaşmış durumda.
Hı hı.
Bir diğer yandan da mirasın korunması endişesi 16. yüzyıldan beri konuşulan ve tartışılan bir konu. Modern anlamda da 1800'lü yılların başından itibaren bugünkü tartıştığımız düzeye yakın tartışmalar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak kavramın genişlemesi, yani bu bahsettiğimiz kavramların genişlemesi tam olarak 19. ve 20. yüzyıllarda oluyor. Bu noktada da biraz önce bahsettiğimiz UNESCO'nun 1972 tarihli sözleşmesi devreye giriyor. Bu konuları, bu yani kültürel miras ve koruma kavramları 20. yüzyılda uluslararası kurumlar ve toplantılar sayesinde evrensellik kazanmaya başlıyor. Bu konuda UNESCO'nun önce olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. UNESCO'yu bu 1972 tarihli sözleşmenin hazırlanmasına teşvik eden en önemli olay da Mısır'daki Asvan Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak olan ve 1959 yılında başlayan Nubi Anıtları kampanyası. UNESCO 1964
yıl ve... kaç? 72'den önce de.
Evet evet. Yıl 1959 kaç? Yılında başlıyor 59. Bu kampanya. İşte 59 yılında başlayan kampanyanın ardından 1964 ve 68 yılları arasında bu Ebu Simbel dediğimiz tapınak kompleksi taşınarak korumaya altına alınıyor. Korunması sağlanıyor, hı-hı, yani bu durumda. Ve bu da UNESCO'nun tanınırlığını artırmada ve modern anlamda dünya mirası kavramının ortaya çıkmasında etkili oluyor aslında. Bütün bu kampanya süreçleri, işte mirasın taşınması süreçlerinden sonra insanın ortak mirası olarak kabul edilen üstün evrensel değerlere sahip mirasları dünyaya tanıtmak, işte toplumda söz konusu miraslara sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle tahrip olan veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu miraslar için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO 1972 yılında Paris'te genel konferansında bu sözleşmeyi kabul ediyor ve aslında bu konuda, hani bu bağlamda tarihi bir adım atılmış oluyor.
Peki Türkiye'nin taraf olma süreci nedir bu çerçevede?
Türkiye'nin taraf olma süreci de şu şekilde gerçekleşiyor. Bu 1972 yılından sonra 16 Mart 1983 tarihinde sözleşmeye Türkiye taraf oluyor. Ve hani bu taraf olmasının ardından aynı yıl içerisinde de 1983 yılında Dünya Mirası listesinde miras alanı bulunmayan taraf devletler kontenjanından Dünya Mirası Komitesi'nde yer alma fırsatına sahip oluyor. Ve bu sayede komiteye katılmaya başlıyor. Buna ek olarak da 2013 yılında da yine 19. Taraf Devletler Genel Kurulu'nda Türkiye sözleşme tarihinin en yüksek oyunu alarak yine komite üyeliğine ikinci kez seçiliyor aslında.
Peki UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi var bir de. Bu ne zaman kuruldu? Hangi çerçevede yer alıyor içerisinde?
Bu ya UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde yer alan bu ihtisas komitesi de bu 1972 sözleşmesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Hı hı. Ve sözleşmenin temel ilkelerinin yaygınlaştırılmasını, miras alanlarının sürdürülebilir korunmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ve hani biraz önce bahsettiğim 2013-2017 yılları arasında Türkiye'nin üyesi olduğu Dünya Mirası Komitesi çalışmalarına da kültürel miras dosyalarının değerlendirilmesi, uzmanlık kapasiteleriyle değerlendirilmesi kapsamında akademik birim kimiyle bir danışmanlık ediyor bu komitede. Hı hı. Aslında en temel hedeflerinden biri de Türkiye'de UNESCO ve kültürel miras farkındalığını yaratma, geliştirme olarak söylenebilir.
Hedefleri bu. Öncelikleri neler?
Öncelikleri işte dediğim gibi bu kültürel miras dosyalarıyla alakalı olarak uzman hocalarımız var. Hocalardan ve bakanlık temsilcilerinden oluşan bir komite bu. Bunlara uzmanlık desteği sağlıyor.
Peki STK'larla işbirliği var mı?
Evet, STK'larla da bizim ihtisas komitelerimizde STK'lar da yer alıyor. Bu uluslararası bir yine kuruluş olan İKOMOS Türkiye Milli Komitesi'nin de uzman desteği de bizim komitemizde yer alıyor.
Hı hı. Peki şimdi böylece Dünya Miras Komitesi'nde yerini aldı. Dünya Miras Listesi'nde ve geçici listede yer alan pek çok aslında korunacak eserimiz var. Çünkü tarihi, kültürel ve ekolojik yönden çok zenginiz aslında bu anlamda baktığımızda. Ama koruma alanlarının yeterli olduğunu söyleyebilir miyiz bu anlamda baktığımızda acaba ülkemizde?
Şöyle söyleyebiliriz. Bu sözleşme aslında bu koruma anlamı için çok büyük bir farkındalık yarattığı için çok önemli bir adım. Yani Türkiye'nin sahip olduğu bu potansiyel zaten hani çok büyük bir potansiyele sahip. Ancak hani bunu duyurmada ve bunu korumada bazı sıkıntılar yaşadığımız durumlarda UNESCO sözleşmesinin taraf olmamızın getirdiği sorumlulukları yerine getirerek bu sözleşmeye hani taraf olduğumuzu devam ettiriyoruz ve hani dolayısıyla bu 1972 sözleşmesi kapsamında yer alan Dünya Mirası Listesi'nde var olan 16 miras alanımızı da bu sözleşmenin gereği şeklinde hani tüm diğer miras alanlarımız gibi korumaya çalışıyoruz.
Hı hı. Tabii tehlike altında bulunan dünya miraslarımız da var. Listede olanlar neler acaba?
Türkiye'den tehlike altındaki dünya miras listesinde bulunan bir alan yok. Bu tehlike altındaki dünya miras listesindeki bulunan alanlar genellikle Afrika ülkelerinin ve bu son zamanlardaki gelişen Orta Doğu'da gelişen durumlar sebebiyle Suriye, Libya vesaire gibi alanlardan dünya tehlike altındaki dünya miras listesine girmiş eserler var, miraslar var. Ama şu ana kadar Türkiye'den öyle bir miras, tehlike altındaki miras listesinde bir alanımız yok.
Bu sevindirici aslında,
evet,
değil
evet,
mi?
Aynen öyle.
Peki korunan alanlar var ama bu korunan alanların da sorunları var tabii ki.
Tabii ki.
Denetimleri tam yapılabiliyor mu? Korumada halkın katılımı nasıl mesela, neler söyleyebiliriz bu konuda?
Aslında bu halkın katılımının sağlanması bu alanların korunması için en önemli etken aslında. Yani biz diyoruz Dünya Mirası Sözleşmesi vesaire ama hani halkın bilincini sağlamak, hı hı, ve halkın korunmaya katkısını sağlamak bu konuda en kesin çözüme ulaştıracak durum bizim için ama, hı hı, bunun dışında da Dünya Mirası, biraz önce bahsettiğimiz Dünya Mirası Komitesi'nde sözleşme kapsamında taraf devletler düzenli olarak miras alanlarına ilişkin koruma durum raporları sunuyorlar. Hı hı. Ve bu söz konusu raporlar uzmanlar tarafından alanların süreç içerisindeki durumları değerlendiriliyor. Mevcut veya olası durumlar, olası tehlikelere karşı çözüm önerileri oluşturuluyor. Ve böyle bir sistem içerisinde bu alanların korunma süreçleri devam ediyor.
Hı hı. Tabii şimdi sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından çok önem taşıyor bu dahil olduğumuz sözleşmeler, değil mi?
Evet, bu zaten son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olan aslında sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve sürdürülebilir kalkınma gündemi adı altında bir 2030 hedefleri konuldu Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında. Bu konuda da bu kültürel mirasın korunması aslında bu hedeflere ulaşmak açısından çok önemli bir yere sahip. Çünkü bu dünya mirası sistemi, oluşturulan bu dünya mirası sistemi ve söz konusu miraslar insanlık eğitiminin temel kaynağını oluşturuyor aslında. Yani dünya kültürel ve doğal mirasların kolay ulaşılabilir, hani insanlar tarafından kolay anlaşılabilir olmasından dolayı geniş bir eğitim imkanı sağlıyor ve bu da kentlerin, miras alanlarına sahip şehirlerin vesaire sürdürülebilir kalkınması açısından çok büyük bir önem teşkil ediyor ve aslında burada dikkat etmemiz gereken önemli konu da korumanın sürdürülebilir bir kavram olması. Yani miraslar yani yaşayan miraslardır. Sürekli zaman içerisinde çevreye uyum sağlayan ve yaşayan miraslar. Dolayısıyla sadece geçmişle ilgilendiğimiz için değil de kendimize güzel ve sağlıklı yaşanabilir bir gelecek yaratmak için de bu mirasları korumamızın gerektiğini farkına varmamız gerekiyor.
Evet, bunlara tabii ki sürekli yenileri de ekleniyor, eklenmeye devam da edecek galiba.
Aynen öyle. Mesela bu 2016 yılında İstanbul'da Dünya Miras Komitesi 40. oturumu gerçekleşti. Bu da Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında gerçekleşti geçtiğimiz Temmuz ayında. Hı hı. Bu Dünya Miras Komitesi'nde de Ani Arkeolojik Alanı, Kars'ta yer alan Ani Arkeolojik Alanı Dünya Miras listesine girdi. Ve böylece toplamda 16...
Ani Harabeleri diyebildiğimiz
evet,
bölge.
Evet, aynen öyle. Hı hı. Orası Dünya Miras listesine girdi ve böylece toplamda 16 miras alanımız Dünya Miras listesinde şu anda mevcut haliyle yer alıyor.
Evet. Yer almaya da devam edecek. Peki kriterleri karşılıyor muyuz o anlamda yoksa yaşadığımız sıkıntılar da olabiliyor mu zaman zaman?
Zaten hani biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye'de bu coğrafyada inanılmaz bir birikim var aslında miraslar açısından. Dolayısıyla UNESCO'nun belirlediği 10 kriter var bu Dünya Mirası listesinde alınması sürecinde, uygulama önergesinde vesaire belirtilen. Bunların çoğunu çoğu zaman karşılıyoruz zaten. Hani farklı kriterlerden adaylıkları gerçekleştiriliyor. Evet. Dolayısıyla bunların bizim sadece hani yapmamız gereken uluslararası platformda Türkiye'nin sahip olduğu bu evrensel değerleri tüm dünyaya duyurmak konusunda çalışmalar yapmak.
Evet, bu tür toplantılar da o açıdan önem kazanıyor aslında, değil mi?
Evet, evet, aynen öyle.
Peki halkın da dahil olduğu toplantılar mıdır bunlar? Çünkü dünya kültür mirasının önemli bir kesimine sahipsek bununla övündüğümüz kadar da sahip çıkmamız gerekiyor galiba. O farkındalık, o sahip çıkmak açısından az önce de söylediğimiz gibi tabii halkımıza da vatandaşlarımıza da görevler düşüyor. O tabii açıdan ki farkındalık yaratabiliyor muyuz acaba?
Tabii ki. Mesela bu Dünya Miras Komitesi çalışmalarına önceden başvurulduğu şekliyle yerel halkın, yerel yöneticilerin yani tüm bu paydaşların katılımı sağlanabiliyor. Aslında bunların orada olması mevcut mirasların korunması açısından da çok önemli. Çünkü bir sahiplik, bir aidiyet duygusunun gelişmesi de çok önemli. Bunun dışında da bu miraslarda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak örneğin bu sene Nemrut'un Dünya Miras Listesi'ne girişinin 30. yıl dönümü. Hı hı. 1987 yılında girmişti Nemrut Dünya Miras Listesi'ne. Bu kapsamda da yerel halkın da bu konuda farkındalığını artırabilecek çeşitli çalışmalar yapmak gibi düşüncelerimiz, çalışmalarımız var. Bu konuda da hani yerel halkla birlikte hareket etmek bizim için çok önemli.
Elbette. Peki listeye girdikten sonra listeden çıkma olasılığı var mı?
Evet, öyle durumlar da olabiliyor ama hani onun durumu yani
zaten nedir o duruma getiren etken?
Alanın yüksek oranda tahrip olması, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması gibi durumlar. Ama öncelikle tehlike altındaki dünya mirası listesine alınıyor. Ve bu listeye alındığı için de çeşitli kampanyalar ve desteklerle alanın eski halini gelmesi sağlanmaya çalışıyor. Mesela şu an Suriye'deki, Libya'daki bir sürü miras bu tehlike altındaki listede ve onlar için çalışma yapılması gerekiyor. Hı hı. Ama eğer bu yine de şartlar sağlanamazsa ve yine de hani bu üstün evrensel değer dediğimiz değeri kaybettiği komite tarafından ve uzmanlar tarafından belirlenirse bu durumda tehlike altındaki dünya miras listesinden de çıkarılarak alan dünya miras listesi sisteminden çıkarılmış oluyor.
Evet, onun için farkındalık, sahip çıkmak gerçekten çok büyük önem arz ediyor herhalde. Özellikle yöre halkının.
Aynen öyle. Yöre halkının sahip çıkıp koruması zaten bu anlamda en temel kriter olmalı. Yani çevremizde yaşadığımız mirasların farkına vararak onların sürdürülebilir anlamda devamını sağlamak bu dünya miras listesi vesaire sistemine çok büyük katkı sağlıyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim.
Bu bilgileri dinleyicilerimizle bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Çok teşekkürler, iyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı Sayın Aslı Hetemoğlu, Dünya Bir Hazine köşemizin konuğuydu. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz kendisini ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Ne olur aç kapıyı, yine tat yüreğim acıyı, yenildik mi biz maziye, aç kapıyı, darıldık kendimize, ucu yanmış resmimize, kaybolan ümidimize, gençliğimize. Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım, ah gecelerin hesabını kimlere sorarım. Yanarım, yanarım, ne yapsam yanarım, ah gecelerin hesabını kimlere sorarım.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi İstanbul'a uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda Borusan Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Şule Yücebıyık var. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne
merhaba,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar İstanbul'dan, sevgiler, saygılar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, gelişmenin yolunun sorgulamaktan geçtiğiyle ilgili konuşmak istiyoruz. Çünkü iş dünyasında gerekse gerekse insan yaşamında yaşadıklarımızı, duyduklarımızı, gördüklerimizi hep sorgularız ama en önemlisi galiba doğru soruları sorabilmek. Doğru soruyu nasıl soracağız acaba? Sorunun doğru olup olmadığını nasıl anlayacağız? Neler söyleyeceksiniz Sayın Şule Yücebıyık?
Ben sizle kendi deneyimi paylaşabilirim isterseniz Nilgün Hanım. Çünkü soru sormak ve bu tür kavramlara ilişkin tanımlar farklılaşabiliyor. Kendi deneyimden bahsedebilirim. Doğru soru sormak için bana göre ilk önce dinlemek gerekiyor. Önce bir susmak gerekiyor galiba. Önce bir sessizlik, sakin ve susmak gerekiyor. Sonra dinlemek gerekiyor. Dinlediğinizi, yani bu iş dünyasında işte ne bileyim bir satış, pazarlama veya iletişim kanalında bir ürün geliştirirken veya işte bir çözüm geliştirirken dinlemeden hareket ettiğiniz zaman mutlaka hedef kitlenizin beklentileriyle ters düşüyorsunuz. Oysa müşterinizin iç müşterinizin veya hani hedef kitlenizin sesini duyduğunuzda, dinlediğinizde, onun gerçekten ne demek istediğini anladığınız ve içselleştirdiğiniz zaman, o zaman soruları sormaya başlıyorsunuz. Bütün bu yenilikçilik, gelişme ve işte son yıllarda inovasyon diye tabir ettiğimiz yeni hizmet ve ürün üretimindeki bütün bu süreçler aslında önce dinlemeyle başlıyor. Dinleme size bir kapı açıyor. Ve bir takım sıkıntıların, rahatsızlıkların, huzursuzlukların olduğunu bildiriyor o ortamda, o konuyla ilgili, her neyse konu. Daha sonrasında da sorular sormaya başlıyorsunuz. İkinci fazda tarafsız olmak çok önemli. Çünkü taraf olduğunuzda soru sormak değil, yargılama noktasına gidiyorsunuz. Yani bu böyle olmaz mı şimdi şeklindeki bir ton sizi yargılamaya veya inkara götürüyor. Oysa dinlediğinizde, verileri topladığınızda, dinleyerek gözlemlediğinizde, ondan sonra verileri topladığınızda o noktada bu farklı nasıl yapılabilir? Ya da bu nasıl işte amaca hizmet eder diye sorular sormaya başlıyorsunuz. O sorular sizi sorgulamaya, daha sonrasında da sorumluluk almaya yönlendiriyor. Sorgulamanın en, hani sorgulamaktan kaçınırız, soru sormaktan kaçınırız, biz biraz kaçınmaya meyillizdir insan olarak. Çünkü en önemli getirisi sorumluluktur. Çünkü soru sorduğunuz zaman onun karşılığında o sorunun cevabını aramaya çıkan yolculuk, bulduğunuzda onu hayata geçirmeye çıkan yolculuk her şeyden daha zor ve meşakkatli bir yolculuk açıkçası.
Peki sorgulamadan kabul etmek gelişimimizi etkiler mi?
Kesinlikle gelişimimizi durdurur ve bizi dondurur daha doğrusu. Dondurur. Bir süre sonra da bu hem kişisel anlamda veya bir kurum anlamında bütün organizasyonlarda, birey de bir organizasyon sonuçta, beyinden fiziğe, her şeye ve kurumsal organizasyonlarda da bir donmaya, dondukça çürümeye, yozlaşmaya ve daha sonra da ölüme kadar giden hani bir yoldadır. Bugün biliyorsunuz dünyada her kurulan şirket, yani şirket kurulan şirketlerin %90-95'i kurulduğunun ilk 10 yıl içinde batıyor. Neden? İyi bir fikirle yola çıkıyorlar. Bir ürüne, yani bir şeye hizmet ediyorlar, bir amaca hizmet ediyorlar, bir beklentiye hizmet ediyorlar. Doğru sorularla yola çıkıyorlar belki. Fakat o soru gelişmediği için, o sorgulama devam etmediği için hayatın her anında bir süre sonra ihtiyaç duyulmaz hale geliyorlar veya kendi kaynaklarını tüketiyorlar ve oldukları yerde bir sona doğru gidiyorlar.
Peki ben, kadın ve erkek açısından farklı mıdır evet. Bu ihtiyaç?
Valla ben zannetmiyorum Nilgün Hanım. Yani beyni olan, bence kadın erkek diye ayırmamak için beyni olan, yani bizde çok ciddi bir, beynimizde bir soru sorma, sorgulama ve düşünme kapasitesi var ve bu anlamdaki türünün tek örneğiyiz insan olarak. Bunu kadın ve erkek olarak ayırıyorum. Belki toplumsal bir takım normlar, ön kabuller, alışkanlıklar falan kadını biraz daha sorgulama, soru sorma konusundan geri bırakıyor. Daha çok itaat noktasına getiriyor. Veya önceden biçilmiş bazı roller onu geri bırakabiliyor. Belki o anlamda bir fark vardır ama fiziksel olarak, anatomik olarak ondan sonra hepimizin beyni aynı ve hepimizin beyinlerine aynı nitelikler bahşedilmiş yaratıcı tarafından. Dolayısıyla o konuda bir fark olduğunu düşünmüyorum ama toplumsal normlarda evet sanırım kadın biraz daha geri bırakılıyor.
Evet ama insan yaşamında çok önemli gerçekten, o anlamda baktığımızda başarının anahtarı olarak görebiliriz sorgulayan
ben
beyinleri.
Ben başarının toplumsal olarak da insan olarak da gelişimin, başarının ondan sonra yani ilerlemenin öncelikli koşulu olarak kabul ediyorum soru sormayı. Ama bahsettiğim türde bir soru sormak, tarafsızca, yargılamadan gerçekten o soruna veya mevcut duruma farklı bir alternatif çıkarmak üzere yola çıkan ve o çıktığı yolda da ilerleyen, sonuçta soru sormakla olay bitmiyor. Soru sorunca başka başka kapıları açmaya başlıyorsunuz. Arda arda kapıları açmaya başlıyorsunuz. O da sizi zaten bir yolculukta ileriye doğru taşıyor.
Evet, yargılamak dediniz. Ne fark vardır evet. Sorgulamakla yargılamak arasında?
Yargılamakla sorgulamak arasında bir niyet farkı olduğunu düşünüyorum her şeyden önce. Yargılama gerçekten bir niyetle, belki de niyetsizlikle başlıyor. Niyetsizlikle bir niyet. Yani bir soruna çare olmaktan ziyade veya bir probleme çözüm bulmaktan ziyade o problemin varlığını inkar etmek ya da önemini azaltmak ya da onu değersizleştirmek gibi, ne olacak ki canım bunda sorusu da bir soru işaretiyle biter. Ama bir yargıdır aslında, yargı içeriyor. Ya da bunlar bu şekilde yapamazlar mı şeklinde bir soru mesela koyarsınız ortaya. Sonunda mutlaka bir soru işareti vardır. ama içinde müthiş bir yargı, bir inkar, bir ondan sonra değersizleşme süreci söz konusu olabilir. Ya da siz zaten hep böylesinizdir, size bilmem ne olmaz gibi böyle bir önerme de bir kesimi veya işte o şey neyse onu biraz dışarıda bırakmaya yönelik bir hareket. Dolayısıyla sorunun mutlaka ilerlemeye dediğimiz türde ilerleme, gelişime hizmet edebilmesi için o sorunun tarafsız, niyetlerden bağımsız, ön kabullerden bağımsız bir şekilde tarafsız kalması gerekiyor.
Evet.
Soru ile yargı arasındaki en büyük fark bu.
Evet. Yargılamadan peki sorgulamanın yolları nelerdir? Küçük tüyolar verebilir misiniz dinleyicilerimize?
Her şeyden önce bence dediğim gibi böyle yani konuya bugüne kadar size öğretilen, bugüne kadar size söylenen alışkanlık, kültür, dil, hatta dil kelimelerimiz bile yargı içeriyor biliyorsunuz. Hani
evet.
İşte kadınlar bu işi yapamaz mesela. Kelimeler bile aslında yargı içeriyor. Yani bir konuştuklarımızda böyle bir dikkate alsak aslında ciddi bir yargı var böyle bütün kelimelerimiz yüklü. Dilden, düşünceden, alışkanlıklardan, günlük rutinlerimizden, otomatiğe bağlanmış alışkanlıklarımızdan tamamen kendimizi uzaklaştırarak bu çok zor bir şey aslında tarafsız kalabilmek. Meseleyi bütün çıplaklığıyla 360 derece etrafında dolanarak hakikaten bir bilim adamı gibi, bilim adamlarının nasıl bir metodoloji vardır böyle hani bütün bildiklerini unutup ondan sonra sanki ilk defa görüyormuş gibi bir mercek altında konuyu incelerler. Aynen bize bir bilim adamı objektifliğine, tarafsızlığına bakabilmek, üzerine herhangi bir yargı koymadan, kendimizden dahi arınarak, kendi kişiliğimizden dahi arınarak konuya bilimsel gözle bakabilmek sanıyorum doğru sorgulamanın ilk adımı.
Evet, orada iki kelime kullandınız. Tüm çıplaklığıyla dediniz. Bu evet. Çok önem arz ediyor galiba, değil mi?
Evet, bütün gerçekçiliğiyle bakabilmek, bütün gerçekleri görebilmek, hiçbir şeyi dışarıda bırakmamak, süreci dışarıda bırakmamak. Yani bir ürün geliştirilirken mesela bizim şirketimizde inovasyon projeleri yapılıyor ve inovasyon şirketleri yaratılıyor bir süredir. Meselelere yani önce müşterinin sesini dinlemeye başlıyoruz. Yani müşteri neden rahatsız? Şimdi müşterinin rahatsız olduğu konular ya da çözüm bulmaya başladığı konular, yani çözüm aradığı konular bizim ilgi alanımıza giriyor. Fakat orada ya canım bunlar da bu şekilde neden düşünüyorlar ya da bunlar hani müşteri neden böyle istiyor, neden bunu tercih etmiyor da bunu tercih ediyor diye yargıyla girerseniz meseleyi gerçekten çözüme ulaştıramazsınız. Ama bütün çıplaklığıyla, o realiteyle, onların ayakkabılarını giyerek, hani empati yaparak bakmaya başladığınız zaman ve hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan o yerin koşullarını, kültürünü, geleneğini, alışkanlıklarını dışarıda bırakmadan bütün o çevresiyle beraber değerlendirdiğiniz zaman meseleyi gerçekçi değerlendirmiş oluyorsunuz.
Kişisel bazda da baktığımızda aynı sorgulamayı yaparak başarının anahtarını yakalamak evet. Mümkün herhalde Sayın
evet.
Şule Yüce Bey.
Her alanda, evet her alanda bu.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarılar diliyoruz size. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Sağ olun Yüce Hanım. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Teşekkür ediyoruz. Borusan Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Şule Yüce Bıyık. Telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz ve yeniden müzik diyoruz.
Sevdiğim iki gözüme
sözler ve düşler. Tülin Şenaltınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Hatırlayacağını biliyordum. Vefalı kızım benim, dedi kapıyı açıp beni görünce. Büyük şehirlerden birindeki çok katlı apartmanların gün geçtikçe yalnızlaştıran dairelerinde oturuyoruz ikimiz de. Nazenin teyze ve ben. Apartmanın 8. katında kapı komşusuyuz. Daha doğrusu ilk bakışta öyle görünüyoruz. Aslında can yoldaşıyız birbirimizin. Üniversite sınavını kazanıp bu şehre geldiğimde uygun fiyata bulduğumuz ve 4 yıldır oturduğum daireye eşyalarımı yerleştirdikten sonra bütün itirazlarımı duymazdan gelip onun dairesinin kapısını çalmıştı annem. Kim o diye seslenmişti kapıyı açmadan önce. İlk kez o zaman duymuştum o tatlı sesini. Annem, karşı komşunuz diye seslenmişti kapısına doğru. Kapının kilidinde üst üste iki kez çevrilen anahtarın sesini duymuştuk sonra. Yavaşça aralanan kapıdan yarı yarıya kırlaşmış ve ensesinde toplanmış saçları, üzerinde mutfak önlüğüyle orta yaşın üzerinde çıtı pıtı bir kadın açmıştı kapıyı. Kadının soran gözlerle buyurun demesinden hemen sonra kendisini ve beni tanıtıp üniversiteyi yeni kazandığımı ve bundan böyle karşısındaki dairede oturacağımı, memleketimiz uzak olduğu için kendisinin ara sıra yanıma gelip gidebileceğini, onun dışındaki zamanlarda bana göz kulak olmasını rica ettiğini bir çırpıda söyleyivermişti annem. Böyledir o, elinde sihirli bir değnek varmışçasına bir çırpıda hallediverir her işini. Bense yer yarılsa da içine girsem ya da ne bileyim bir anda görünmez oluversem duygusundaydım. Annemin anlattıklarını sessizce dinleyip önce tatlı bir gülümsemeyle bana, sonra anlayışlı bir tebessümle anneme bakıp ''Aa elbette, elbette, hiç merak etmeyin.'' demiş. Ardından da ''Kendime kahve yapmaya hazırlanıyordum, buyurun beraber içelim.'' diyerek bizi evine davet etmişti. Ben rahatsızlık vermeyelim demesini beklerken annem bu daveti ikiletmeden sağ olun deyip içeri adımını atmıştı bile. Sonradan söylediğine göre beni emanet edeceği komşumun ev halini görüp notunu vermek istemiş. İyi de anne, beni ona ev halini görmeden önce emanet etmedin mi diye sorduğumda senin aklın ermez daha böyle şeylere. Daha yüzüne bakar bakmaz anlamasaydım iyi bir insan olduğunu, apartman yöneticisinin hangi dairede oturduğunu sorup kapatacaktım konuyu diyerek büsbütün hayretler içerisinde bırakmıştı beni. Ama yanılmazlığını da bir kez daha kanıtladı zaman içinde. Hala büyük bir aşkla sevdiği eşini, evliliklerinin daha ilk yılında kaybettiği, eşinin anısına bağlı kalmayı tercih edip hiç evlenmediği ve çocukları da olmadığı için yalnız yaşayan Nazenin teyze, gerçekten bulunmaz bir komşu, dost, can yoldaşı oldu bana 4 yıldır. İşte bugün doğum günüydü onun. Yaşadığı 69. benimle paylaştığı 4. doğum günü. Şeker hastası olduğunu bildiğimden onun için özel olarak yaptırdığım pastayı keserken hiç de 70 yaşına giriyormuş gibi görünmedi bana. Onu tanıdığımdan beri bana sık sık hissettirdiği akranlık duygusunu düşündüm bir an. Pastamızı yerken bunun sırrını sordum ona. Sözünü hiç kesmeden dinlememi istedi ve derin bir nefes aldıktan sonra başladı anlatmaya. Ve dedi ki, 60'lı yaşlarımı geride bırakmaya hazırlanıyorum. Daha doğrusu 70'li yaşlarımı karşılamaya hazırım. Kısmetse 80'li hatta 90'lı yaşlarımı da karşılamaya hazır olacağım. Öyle dönüp dönüp geriye bakmak gibi bir adetim yok benim. Eşime duyduğum sevgi bağının anıları dışında. hayat yolculuğumda yolun adım adım geride bıraktığım kısmına değil, adım adım ilerleyeceğim kısmına baktım hep. Çok da iyi yaptım. Kim bilir daha neler bekliyor beni keşfetmem için. Yapılacak daha neler neler var kim bilir. Neden olmasın? Ne kadar yaşlandığımdan çok ne güzel yaşlanmakta olduğumu düşünmeyi tercih ederim. Evet, yaşlıyım ama ihtiyar değilim. Nefes aldığım sürece kim bilir daha ne güzellikler göreceğim. Bugüne kadar öğrendiklerim yolculuğumun devamında en şaşmaz kılavuzum olacak. Huzurla tamamladığım bir günün sonunda başımı omzuna yasladığım uykuyla tekrar barışmak üzere vedalaşacağım ertesi sabah. Hem biliyor musun, güneşe en güzel merhabanın nasıl gönderileceğini de öğrendim. Sana da öğreteyim. Çok basit zaten. Yüzüme gönderdiği ışığı kocaman ve içten bir tebessüme çevirip tekrar ona yolluyorum. Nasıl mutlu oluyor bir bilsen. Hani güneş bugün bir başka güzel parlıyor sanki dediğin zamanlar var ya, işte sebebi ona gönderdiğim bu selamdır. En azından ben böyle olduğuna inanıyorum. Şunu sakın unutma. Gençlik hayatın belli bir çağı ile ilgili değildir. İnsan kendine olan güveni derecesinde genç, şüphesi derecesinde ihtiyardır. Cesareti derecesinde genç, korkuları derecesinde ihtiyardır. Ümitleri derecesinde genç, ümitsizliği derecesinde ihtiyardır. Anlayacağın, hiç kimse fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz. İnsan, ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyarlar. Bense böyle bir karar vermekten çok uzak, hayata da alabildiğine yakınım. Hayata teşekkürüm, benimle sadece paylaştıkları için değil, paylaşacakları için. Çünkü hayat tıpkı 4 yıldır seninle yaptığımız gibi paylaştıkça güzelleşir. Ötesi mi? Varsın, geçsin yıllar. Her yaşın ayrı bir güzelliği var.
Dalmış uzaklara, dargın gibisin insanlara. Yabancısın sanki geçtiğim sokaklara, tozlu çapraşık yollara. Geçerken yanımdan o an tanımadın beni, hatırlamadın bile. Belki ismimi, ben de değiştim sevgilim, en az senin kadar. İnan ki her yaşın bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakmazsın. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Duygularla beslenen, belki yaşadık biz çok erken. Bir dönem gelir ömür boyu özlenen, her anı canım seninle geçen. İnanmaz gözlerle bakma, bakma yüzüme, artık mutlusun. saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakmazsın, geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var.
Bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan'dı ve spikeriniz ben Nigül Duru. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakmazsın, geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzellik var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakmazsın, geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Benim için eskisinden daha güzelsin.
Hayatın Sesleri.
Ses kaydı kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ben buraya, ısıya dayanıklı cam.